Ayrım 2. Kennedy'nin beyni. Henning Mankell. Sayfa 20. İkinci kısım. Valizini Lufthansa'nın yarı uykulu personelinden birine gösterip güvenlikten geçmeye giderken Louis üzerinde derin etki yaratan bir şey oldu. Sonradan dönüp geriye bakınca bunu bir kehanet, bir tür uyarı olarak kabul etmesi gerektiğini düşünecekti. Ama etmemişti. Bütün gördüğü etrafında çıkınları ve iple bağlanmış eski bavullarıyla taş zeminde oturan yalnız bir kadındı. Kadın ağlıyordu. Tamamen hareketsiz ve kendi dünyasındaydı. Yaşlıydı, çökmüş avurtları bir sürü dişinin eksik olduğunu gösteriyordu. Louis kadının Arnavut olabileceğini düşündü. Arnavutluk çok yoksul bir ülke olduğu için Yunanistan'a iş aramaya gelmiş bir sürü Arnavut kadın vardı. Her şeyi yapmaya hazırdılar. Başına yaşlı kadınların taktığı türden bir eşarp takmıştı. Müslüman değildi ama yere oturmuş ağlıyordu. Kadın yalnızdı, bu havaalanında karaya vurmuş gibiydi. Etrafında çıkınları, paçavralara sarılmış hayatı duruyordu. Sanki elinde kalan sadece bu değersiz eşyalardı. Louis duraksadı, acelesi olanlar onu itekliyordu. Ama o güçlü bir rüzgara karşı koyarmışçasına sımsıkı duruyordu. Yerde çıkınlarla kuşatılmış kadının kahverengi, kırış kırış bir suratı vardı. Derisi taş kesmiş yanardağ lavları gibiydi. Yaşlı kadınların yüzünde her şeyin çıplak kemikleri örten ince tabakanın gerisinde toplandığı, hayatlarının tüm olaylarının kaydedildiği kendine has bir tür güzellik oluyordu. Gözlerinden yanaklarına doğru inen iki tane kavruk çizgi vardı ve şu anda içleri kadının gözyaşlarıyla doluydu. Louis hakkında hiçbir şey bilmediğim bir acıyı ıslatıyor diye düşündü. Fakat onun içindeki bir şey benim içimde de var. Kadın aniden başını kaldırdı, gözleri bir an Louis'in gözlerine takıldı ve ağır ağır başını salladı. Louis bunu ne türden olursa olsun kendi yardımına ihtiyaç olmadığı şeklinde yorumladı. Kalabalığın içinde dirseğiyle yol açarak sarımsak ve zeytin kokulu pusun içinde hızla güvenlik kontrolüne doğru ilerledi. Dönüp baktığında insanlardan oluşan bir perde kapanmış gibiydi ve kadın artık görünmüyordu. Louis küçüklüğünden beri asla unutmayacağını düşündüğü olayları kaydettiği bir günlük tutuyordu. Bu da onlardan biriydi. Çantasını yürüyen banda cep telefonunu mavi plastikten küçük kutuya koyup iyi de kötüyü ayıran sihirli kapıdan geçerken defterine bu olayı nasıl yazacağını düşünüyordu. Kendine bir şişe Tullamour Dew, Henrique'de iki şişe Yunan şarabı aldı. Sonra çıkışın önünde durdu ve günlüğüne argoliste unuttuğunu fark edip sinirlendi. Yeşil lambanın yanındaki sehpada duruşu gözlerinin önünde canlanmıştı. Çantasından konferans programını çıkarıp arkasına yazmaya başladı. Atina havaalanında ağlayan yaşlı kadın, bir insan enkazının yüzü, binlerce yıl sonra meraklı ve izinsiz bir arkeolog tarafından kazılmış. Kadın neden ağlıyordu? Bu evrensel bir soru. Bir insan neden ağlar? Gözlerini kapatıp o bohçalarda ve eski bavullarda neler olması gerektiğini hayal etmeye çalıştı. Boşluk diye karar verdi. Boş bavullar veya uzun zaman önce söndürülmüş yangınların külleri. Uçağı için anons yapılınca irkilerek kendine geldi. Koridor tarafındaki koltuğuna gidip uçmaktan ölesiye korkuyormuş gibi görünen bir adamın yanına oturdu. Frankfurt'a kadar uyumaya ve kahvaltıyı Frankfurt'tan Stockholm'e giden uçakta yapmaya karar verdi. Arlanda'ya varıp valizini aldığında hala kendini yorgun hissediyordu. Bir yerlere gitmeyi hep dört gözle beklerdi ama yolculuğun kendisini değil. Bugünlerde bir uçuşun orta yerinde panik atak geçirmekten korkuyordu. Uzun bir süredir yanında bir kutu sakinleştirici taşımayı adet edinmişti. İç hatlar terminaline gidip valizini Atina'dakinden daha uyanık görünen bir kadına uzattı ve beklemek üzere oturdu. Kapının açılmasıyla İsveç'in sonbahar rüzgarıyla tanıştı. Ürperdi ve Visby'deyken Gotland yününden örülmüş bir kazak alması gerektiğini kendisine hatırlattı. Gotland'da da Yunanistan'da da koyun var diye aklından geçirdi. Gotland'da da zeytin ağaçları olsa iki yer arasında pek bir fark kalmayacaktı. Henrik'i araması gerekir mi diye düşündü. Ama uyumuş olabilirdi. Çoğu zaman geceleri ayakta olurdu ve güneş ışığından ziyade yıldız ışığında çalışmayı tercih ederdi. Onun yerine Sveg'in hemen dışındaki Ulkvalla'da Ljusnan nehrinin güney yakasında oturan babasını aradı. Babası hiç uyumazdı. Onu günün veya gecenin herhangi bir saatinde arayabilirdi. Ne vakit ararsa arasın babasını uykuda yakalamayı hiç başaramamıştı. Çocukluğundan beri onu böyle hatırlıyordu. Onun gözleri hep açık olan, dev kum adamı kovmuş bir babası vardı. Her zaman tetikteydi, her zaman kızını korumaya hazırdı. Numarayı tuşladı ama çalmaya başladığı anda telefonu kapadı. Şu anda ona söyleyecek hiçbir şeyi yoktu. Telefonu valizine koyup Vasilis'i düşündü. Cep telefonuna mesaj göndermemişti. Ama ne diye gönderecekti ki? Yine de ani bir hayal kırıklığı hissetti. Bu duyguyu hemen bastırdı. Gündemde pişmanlık yoktu. Louis Cantor tümüyle yanlış bile olsa verilmiş bir karardan asla pişmanlık duymayan bir aileden geliyordu. Kural, ne pahasına olursa olsun her şeyi yakınmadan sineye çekmekti. Uçak Visby'ye indiğinde dışarıda soğuk bir rüzgar esiyordu. Louis merdivenlerden inip terminale doğru koştururken paltosu başına geçiyordu. Bir adam adının yazılı olduğu bir kart tutuyordu. Arabayla kent merkezine doğru giderken Louis ağaçları seyretti. Rüzgar o kadar şiddetli esiyordu ki yaprakların çoğu dökülmüştü. Mevsimler arasında sürüp giden bir savaş var diye düşündü. Kimin kazanacağına ta en başta karar verilmiş olan bir savaş. Limana bakan tepedeki Strand Otel'de kalıyordu. Odasından meydan görünmüyordu ve meydan manzaralı bir oda versin diye resepsiyon görevlisine yalvardı. Şanslıydı. Yeni oda daha küçüktü ama doğru yöne bakıyordu ve odaya girer girmez yaptığı ilk şey pencereden bakmak olmuştu. Ne görebilirim ki diye düşündü. Orada ne olmasını umuyorum ki? Sürekli zihninde dönüp duran bir tekerleme vardı. 54 yaşındayım, şimdi burada gelmek istediğim yerdeyim, oraya ne zaman ulaşacağım? Rüzgarlı tepenin eteğinde köpeğiyle uğraşan yaşlı bir kadını seyretti. Çarpıcı kırmızı paltosu olan kadından çok köpeğe yakınlık duymuştu. Saat 4'e doğru su kenarındaki üniversiteye doğru gitti. Uzak değildi ve bomboş limanda dolaşacak vakti vardı. Sular taş rıhtımı dövüyordu. Rengi Yunan anakarasını ve adalarını kuşatan Ege Denizi'ninkinden farklıydı. Bu daha vahşi diye düşündü. Önüne gelen ilk gemiye ya da rıhtıma saldırmaya hazır, daha ilkel ve daha genç bir deniz parçası. Rüzgar hala şiddetliydi ama şimdi biraz daha boraya çevirmiş gibiydi. Limandan açık denize çıkmak üzere yola çıkmış bir feribot vardı. Louis dakik bir insandı. Ona göre fazla erken gitmemek de geç kalmamak kadar önemliydi. Tavşan dudağının yerinde bir ameliyat izi olan cana yakın bir adam onu girişte karşıladı. Kendini organizatörlerden biri olarak tanıttı ve yıllar önce tanışmış olduklarını söyledi. Ama Louis onu hatırlayamadı. İnsanları hatırlamak en güç sosyal yeteneklerden biriydi. Bunu biliyordu. Yüzler değişiyor ve genellikle tanınmaz hale geliyordu. Ama adama gülümsedi ve onu hatırladığını, gayet iyi hatırladığını söyledi. 22'si de kişiliksiz bir toplantı odasında toplanmışlardı. Yakalarında isimleri yazan kartlarla kahve ve çay içtiler. Sonra da Letonya'dan Doktor Stefanis diye birine sınıflandırma sorunları yaratan son Minos seramikleri keşfi hakkında akıcı olmayan bir İngilizce ile sunduğu raporu dinlediler. Louis sınıflandırmanın niye bu kadar güç olduğunu anlayamadı. Minos seramikleri Minos seramikleriydi. Nokta. Bir süre sonra dinlemediğini fark etti. Ruhu hala Argolis'teki kekik ve biberiye kokuları arasındaydı. Oval masanın etrafında oturan diğer katılımcıları inceledi. Kimi dinliyor, kimi onun gibi kendi havasında başka bir gerçeği yaşıyordu. Daha önce tanıştıklarını iddia eden adam dışında masadakilerin hiçbirini tanımıyordu. Hepsi de İskandinav ve Baltık ülkelerinden gelmişti. Bazıları da onun gibi saha arkeoloğuydu. Doktor Stefanis bu berbat İngilizceye daha fazla dayanamayacakmış gibi aniden durdu. Nazik alkışlardan sonra kısa ve kararlılıkla bastırılan bir tartışma oldu. Ertesi günkü uygulamalar hakkında bazı duyurular yapıldı ve konferansın açılış toplantısı sona erdi. Binadan çıkarken biraz geride kalması istendi. Çünkü yerel bir gazetenin fotoğrafçısı karaya sığdırabileceği kadar arkeoloğu bir arada almak istiyordu. Adam adını kaydettikten sonra Louis kendini fırtınanın ellerine teslim etti. Yatağın üzerinde uyuyakaldı. Uyanınca da nerede olduğunu kestiremedi. Cep telefonu sehpanın üstünde duruyordu. Henrik'i araması lazımdı ama yemeğini yiyene kadar beklemek istedi. Meydana gitti, şansını denemeye karar verdi ve az müşterisi olan ama iyi yemekler sunan bir bodrum restoranında karar kıldı. Birkaç kadeh şarap içti. Vasilis'le ilişkisini bitirdiğine yine pişman oldu. Ama ertesi gün yapacağı konuşmaya odaklanmaya çalıştı. Bir kadeh daha şarap içtikten sonra söyleyeceklerini aklından geçirdi. Sözlerini yazmıştı ama daha önce de aynı konuşmayı yaptığı için adeta ezbere biliyordu. Kildeki kırmızı ve siyah renklerden söz edeceğim. Kilin kırmızımtırak rengine demir oksit yol açıyor. Fırınlama işlemi sırasında demir oksitteki demir oksijenden ayrılıyor ve kil siyaha dönüşüyor. Çömlek soğurken fırında oksijen varsa demirle oksijen tekrar birleşiyor ve kil o kırmızı alacalarla bezeniyor. Eğer oksijen yoksa kil siyah olarak kalıyor. O yüzden aynı ham maddeden üretildikleri halde bazı çömlekler kırmızı, bazıları siyah olabiliyor. Şarap etkisini göstermeye başlamıştı. Vücuduna ateş basmış, başına ileri geri salınan dalgalar dolmuştu. Hesabı ödedi, uluyan rüzgara çıktı ve kendi kendine daha şimdiden bir an önce yarın olsun demeye başladığını söyledi. Stockholm'u tekrar aradı. Hala telesekreter çıkıyordu. Bazen önemli bir şey olmuşsa Henrik sırf onun için bir mesaj bırakırdı. Louis'in bütün dünyayla paylaştığı özel bir mesaj. Whisby'de yani yolda olduğunu söyledi, sonra cebinden aradı, telefon açılmadı. Bir huzursuzluk hissetti. Bu o kadar hafif bir duyguydu ki zar zor farkına varmıştı. O gece pencere açık uyudu. Gece yarısına doğru bir kere uyandı. Birkaç tane sarhoş genç bağırarak bir kız hakkında konuşuyorlardı. Sanırım kız onlara yüz vermemişti. Ertesi sabah saat 10'da Atina kili ve kıvamı hakkındaki raporunu sundu. İçeriğinde yüksek oranda bulunan demirden ve demir oksidin kırmızı rengi ile Korint'teki kireç yönünden zengin, beyaz, hatta yeşil seramikler üretilmesini sağlayan kilin farkından söz etti. İkircikli bir başlangıçtan sonra belli ki dinleyicilerinin bir kısmı önceki gece geç vakte kadar yemekteydi ve bol bol şarap içmişti, ilgilerini uyandırmayı başardı. Tam 45 dakika konuştu ve bitirince coşkulu alkışlar aldı. Konuşmanın ardından yapılan tartışmada berbat sorularla karşılaşmadı ve kahve molası verilince buraya gelmenin hakkını vermiş olduğunu hissetti. Rüzgar yavaşlamıştı, kahvesini alıp avluya çıktı ve bir banka oturup fincanı dizine koydu. Cep telefonu çaldı. Arayanın Henrik olduğundan kendine emindi. Ama Yunanistan'dan arıyorlardı ve arayan Vasilis'ti. Bir an duraksadı ve açmamaya karar verdi. Yakında Argolis'e dönecekti zaten, onunla o zaman görüşürdü. Cep telefonunu tekrar çantasına koyup kahvesini içtikten sonra bu kadarının yeterli olduğuna karar verdi. Günün geri kalanında yer alan konuşmacıların da mutlaka söyleyecek ilginç sözleri vardı. Ama artık burada oyalanmak istemiyordu. Kahve fincanını geri götürdü ve tavşan dudaklı adamı görmeye gitti. Adama bir arkadaşının aniden hastalandığını söyledi. Hayati tehlike yoktu ama hemen oraya gitmesini gerektirecek kadar da önemliydi. Bu sözlerine pişman olacaktı. Başına dert olarak ona geri döneceklerdi. Kurt var diye bağırmıştı ve kurt sahiden gelecekti. Ama o sırada Visby sonbahar güneşiyle parlıyordu. Oteline döndü, resepsiyon görevlisinin yardımıyla uçağını değiştirdi ve 3'te kalkan uçakta yer bulabildi. Böylece kenti çevreleyen duvarların önünde bir yürüyüş yapma fırsatı buldu ve yerel yünden örülmüş kazak almak için 2 mağazaya girdi. Ama üstüne göre bir şey bulamadı. Bir Çin restoranında öğle yemeği yedikten sonra Henrik'i aramamaya, ona sürpriz yapmaya karar verdi. Dairenin bir anahtarı da ondaydı ve Henrik ne zaman isterse açıp girebileceğini söylemişti. Annesinden gizli bir şeyi yoktu. Havaalanına iyi bir zamanda gitti ve yerel gazetede bir gün önce çekilmiş fotoğrafı gördü. Fotoğrafın olduğu sayfayı yırtıp çantasına koydu. Sonra bineceği uçakta teknik bir arıza olduğu adı yapıldı ve Stockholm'den gelmekte olan uçağı beklemesi gerekti. Kızgın değildi ama sabırsızlığının arttığını hissedebiliyordu. Başka bir uçuş olmadığı için havaalanının dışında güneşte oturup bir sigara içti. Şimdi Vasilis'le konuşmadığı için üzgündü. Pekala bu konuyu halledebilir, gururu yaralanmış ve hayırı cevap olarak kabul etmeyen bir adamla baş edebilirdi. Onu aramadı. Uçuşu 2 saatlik bir gecikmeyle gerçekleşti ve Stockholm'e geldiğinde saat neredeyse 6 olmuştu. Henrik'in Söder'deki dairesine gitmek üzere bir taksi tuttu. Yoldaki kaza yüzünden sıkışmış olan trafiğe yakalandılar. Sanki gözle görünmez güçler onu geciktirmek, bir şeylerden uzak tutmak için işbirliği yapıyordu. Fakat tabii ki o hiçbir şey bilmiyordu ve sadece sabrının giderek tükendiğini hissediyordu. İsveç'te kilitlenen trafiği ve sürekli tehirleriyle Yunanistan'a benzemeye başlamış gibiydi. Henrik Söder'in kalabalık caddelerinin gerisinde kalan sakin Tavastgatan'da oturuyordu. Değişmediğini ümit ederek şifreyi girdi. Hatırlaması zor değildi. Hastings Savaşı 1066. Kapı açıldı. Henrik çatıların tepeleriyle kilise kulelerini gören en üst katta oturuyordu. Ayrıca Louis'in yüreğine indirerek pencerenin dışındaki dar korkuluğa çıkarsa Strömmen'deki denizi de görebildiğini söylemişti. 2 kere zile bastıktan sonra kapıyı açtı. İçeri girer girmez de havanın ağırlaşmış olduğunu fark etti. Aniden korktuğunu hissetti. Yolunda olmayan bir şey vardı. Nefesini tutup dinledi. Girişteki holden mutfağın içini görebiliyordu. Orada kimse yok diye düşündü. Geldiğini belirtmek için seslendi ama cevap yoktu. Kendini biraz daha iyi hissetti. Paltosunu atıp ayakkabılarını ayağından fırlattı. Paspasın üstünde gazeteler, faturalar falan yoktu. Yani Henrik uzakta değildi en azından. Mutfağa gitti, lavaboda bulaşık da yoktu. Oturma odası her zamanki gibi derli toplu, masa boştu. Yatak odasının kapısını açtı. Henrik örtülerin altındaydı, başı yastığa düşmüştü. Sırt üstü yatıyordu. Bir eli yere sarkmış, diğerini göğsünün üstünde açık duruyordu. Louis hemen onun öldüğünü anladı. Bu düşünceyi zihninden kovmak için ümitsizce haykırdı. Ama Henrik kıpırdamadı. Yatağında öylece yatmaya devam etti. Ama artık orada değildi. Günlerden 17 Eylül Cuma'ydı. Louis Cantor bir uçuruma yuvarlanmıştı. Sonra bağırmaya devam ederek dairenin içinde koşmaya başladı. Sesini duyanlar acıyla uluyan bir hayvan gibi olduğunu söyleyecekti sonradan. İkinci ayrımın sonu. Sayfa 27.